Nil Nehri. 3000 yıllık varlığıyla tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Mısır, bu nehrin deltasında o zamanki adıyla Aşağı Mısır denilen bölgede kuruldu. Delta bölgesinden başlayarak güneye doğru genişleyen topraklarıyla Mısır, dönemin en zengin ve güçlü devleti haline geldi. Mısırlılar matematik, astronomi, mimari ve sanatta çok ileri bir düzeye ulaştılar. Sahip oldukları bu bilgilerle sırları bugün bile çözülemeyen piramitleri ve sarayları inşa ettiler. Eski Mısır uygarlığı tüm ihtişamıyla belirlenmiş bir süre için tarih sahnesindeki yerini aldı, sonra da silinip gitti. İlk bakışta medeni gibi görünen eski Mısır uygarlığı, gerçekte masum insanların kanı ve gözyaşıyla inşa edilmiş zalim bir düzendi. Nitekim Allah, Kur'an'da eski Mısır'ı inkar sisteminin açık bir örneği olarak tarif etmektedir. Bir Kur'an ayetinde eski Mısır'ın zalim hükümdarlarından Firavun'un ilahlık taslaması kendi ağzından şöyle aktarılmaktadır. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı, dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?" Mısır halkı kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve bu heykellerden medet umuyorlardı. Bu inkarcı sistemin bir diğer temel çarpıklığı da kralların kendilerini en büyük ilah olarak kabul etmeleriydi. İlahi bir varlık olduğuna inanılan krallar, kanlarını sıradan insanlarınkiyle karıştırmamak için kendi kız kardeşleriyle evleniyorlardı. Krallar, kendi nefsani çıkar ve istekleri doğrultusunda aldıkları kararları ilahi buyruklar olarak çevrelerindekilere dikte ettiriyor ve iktidarlarının önüne çıkan herkesi ortadan kaldırıyorlardı. Bu krallar asırlar boyu Mısır medeniyetini yönetmiş olan firavunlardı. Firavunların Mısır halkı üzerinde o kadar büyük bir gücü vardı ki herkes onlara boyun eğiyordu. Bu krallar tüm devletin, ülke topraklarının ve Nil'in sahibi, yöneticisi ve hükümdarlarıydı. Ülkede yapılan her türden üretim sıkı denetim altında tutulur ve firavuna sunulurdu. Firavun da bunları adaletsizce ve sadece kendine yakın olan sosyal sınıfları kayırarak kullanırdı. Mısır kavminden olmayan insanların hiçbir hayat ve söz hakkı yoktu. Firavunun gücünden ve keyfi yönetiminden kaynaklanan adaletsizliğin sonucunda en büyük eziyeti Mısır kavminden olmayan köleler çekiyordu. Kraliyet yönetimi ve kölelik sistemi binlerce yıllık tarih boyunca tüm medeniyetlerde var olmuştu. Ancak Mısır'da kölelere hiçbir medeniyette görülmemiş işkenceler uygulanıyordu. Eski Mısır'ın krallık tarihi boyunca her firavun gücünü ve servetini kanıtlamak için tapınaklar ve şehirler kurdurdu. Bu şehirlerin kurulmasında binlerce köle acımasızca ve ölesiye çalıştırıldı. Kölelerin dinlenmeye dahi hakları yoktu. Köleler hiçbir zaman Mısır halkından sayılmadılar. Mısır halkı bolluk ve bereket içinde yaşarken onların hiçbir söz ve hayat hakkı yoktu. Mısır'ın bu köle sınıfı Hazreti İbrahim'in soyundan gelen İsrail oğulları. Kur'an ayetlerinde bildirildiğine göre Mısırlılar köleliğin sürmesi için İsrail oğullarını zorlamakta ve işkenceyle baskı altında tutmaktaydılar. İsrail oğullarına yapılan baskı o kadar ileri gitmişti ki nüfusları dahi denetim altında tutuluyordu. hizmet için kullanılacak kadınlar sağ bırakılırken yeni doğan erkekler acımasızca öldürülüyordu. Allah İsrailoğullarına hitap eden bir ayette bu durumu şöyle haber verir. Sizi dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar kadınlarınızı diri bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. İşte böyle bir ortamda Allah baskıyı ve zulmü ortadan kaldıracak, insanları uyararak doğru yola iletecek ve İsrail oğullarını esaretten kurtaracak bir elçi gönderdi. Bu elçi Hazreti Musa'ydı. Hazreti Musa Mısır'da köle olan İsrail oğullarından bir ailenin oğlu olarak doğdu. Annesi Firavun'un askerlerinin oğlunu öldürmesinden endişe ediyordu. Bu endişesi Allah'tan aldığı vahye kadar da sürdü. Allah Hazreti Musa'nın annesine ne yapması gerektiğini vahyetti. Firavun'un adamları bebeği öldürmeden Hazreti Musa'nın annesi bebeği bir sandığa koydu ve Nil'in sularına bıraktı. Akıntı Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayına kadar sürükledi. Nihayet Firavun'un ailesi onu kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Firavun'un karısı dedi ki, "Benim için de senin için de bir göz bebeği. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar şuurunda değillerdi. Böylece Firavun ve ailesi Allah'ın belirlediği kader üzerine Hazreti Musa'yı nehirden kurtarıp evlatlık olarak yanlarına aldılar. Hazreti Musa Firavun'un sarayında soylu bir Mısırlı gibi yetişmeye başladı. Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Erginlik çağına ulaştığında Allah ona ilim ve hikmet verdi. Onun hayatında önemli bir dönemin başlangıcı olan olaysa dahil olduğu bir kavgaydı. Bu kavgada Hazreti Musa kimin haklı olduğuna bakmadan kendi taraftarlarından olanın yanında yer aldı. Diğer kişiye yumruk atıp onu istemeden öldürdü. Ancak hemen arkasından büyük bir hata yaptığının farkına vardı ve tevbe edip Allah'a sığındı. İşlediği günahın affı için Allah'a yalvardı. Günahkarların yanında olmayacağına dair söz verdi. Ancak Hazreti Musa bir Mısırlı öldürmüştü. Mısırlılar bunun intikamını almak isteyeceklerdi. Hazreti Musa Kur'an'da haber verildiği gibi geceyi saklanarak geçirdi. Firavun ve yardımcıları toplanarak Hazreti Musa'nın cezalandırılmasını, hatta öldürülmesini görüştüler. Bu konuşmaları duyan bir kişi Hazreti Musa'ya gelip onu uyardı. Bunun üzerine Hazreti Musa şehirden ayrılıp Mısır'dan uzaklaştı. Hazreti Musa Mısır'ın doğusuna, Sina Çölü'nün ardında bulunan Medyen'e yöneldi. Musa peygamber başına gelen tüm bu olaylar karşısında hep Allah'a güvendi ve ona dua etti. Medyen'e giderken şöyle demişti: "Umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir." Musa peygamber Medyen suyunda iki kadına rastladı. Kadınlar suyun başındaki diğer çobanlardan çekiniyor ve hayvanlarını sulayamıyorlardı. Bunun üzerine Musa peygamber kadınların yardımına koştu. Onların sürülerini suladı. Kadınların babası bu davranışına karşılık olarak Hazreti Musa'yı yemeğe davet etti. Hazreti Musa'dan onlarla kalmasını ve kendisine yardım etmesini istedi. Karşılığında da kızlarından birini Hazreti Musa ile evlendirmek istediğini söyledi. Hazreti Musa bu teklifi kabul etti. Hazreti Musa kızların babasıyla yaptığı anlaşmaya uydu. Yıllarca Medyen'de kaldı. Anlaşma süresi dolduğundaysa ailesiyle birlikte bu yerden ayrıldı. Hazreti Musa ailesiyle yolda giderken yakınından geçtiği Tur Dağı tarafında bir ateş gördü. Ateşin yanına vardığında Allah Hazreti Musa'ya seslenerek vahide bulundu. "Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan sonra vahyolunanı dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl." Bu Hazreti Musa'nın aldığı ilk vahiydi. O artık Allah'ın elçisiydi. Allah Hazreti Musa'ya asasını yere bırakmasını emretti. Asa aniden yılana dönüştü. Bunun üzerine Hazreti Musa koşmaya başladı. Ancak Allah korkuya kapılmamasını ve güvende olduğunu vahyetti. Musa peygamber asasını geri aldı. Bu asa ileride Firavun'a karşı kullanacağı ilk mucize olacaktı. Allah Hazreti Musa'ya ikinci bir mucize daha verdi. Elini koynuna sokup çıkardığında eli kusursuz ve bembeyazdı. Allah Hazreti Musa'ya bu mucizelerle ve kendi emirleriyle Firavun'a gitmesini emretti. Kardeşi Hazreti Harun'u da peygamber kıldı ve onu Hazreti Musa'nın yardımcısı yaptı. "Haydi, ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun." Hazreti Musa Allah'ın sözleriyle Firavun'un karşısına çıktı. Ancak Firavun bu sözleri dinlemek yerine yalanlamak için uğraştı. Firavun ve yakın çevresi Hazreti Musa'nın amacının Mısır'ın geleneksel dinini değiştirerek gücü eline geçirmek olduğunu düşündüler. Çünkü Firavun ve yakın çevresinin bu dinden kaynaklanan büyük menfaatleri vardı. Eğer bu din değişirse Firavun bütün gücünü kaybedecekti. Oysa Hazreti Musa'nın isteği Mısır'a hakim olmak değildi. Onun isteği sürekli zulüm altında bulunan İsrail oğullarının serbest bırakılması ve onların Mısır'dan gitmelerine izin verilmesiydi. Firavun bu istek karşısında Hazreti Musa'nın sarayda yetiştiğini söyleyip öldürdüğü adam konusunu gündeme getirdi. Hazreti Musa'nın tüm bunlara verdiği cevapsa kadere tam teslim olmuş örnek bir müminin cevabıydı. Musa dedi ki, "Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilen elçilerden kıldı. Firavun, Musa'nın güçlü delil ve sözlerine karşı zor durumda kalınca onun deli olduğu iftirasında bulundu. Üstelik kendisini ilah olarak kabul etmezse Hazreti Musa'yı hapse atmakla tehdit etti. Bu sözler üzerine Hazreti Musa elçiliğinin alameti olan delilleri ortaya çıkardı. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Apaçık bir ejderha oluverdi. Firavun ve çevresi gördüklerinin ancak bir büyüyle yapılabileceğini iddia ettiler. Çünkü atalarından kalan putperest dine körü körüne bağlıydılar. Büyücü olmakla suçladıkları Hazreti Musa'ya rakipler bulmaya kalktılar. Ülkenin en iyi büyücülerine haber salındı. Hazreti Musa buluşma zamanı olarak bayram gününü seçti. Çünkü gerçeklere bütün Mısır halkının tanık olmasını istiyordu. Firavun'un sihirbazları hünerlerini ortaya koymaya hazırdı. İpleri ve asaları fırlattılar. Onların attıkları ip ve asalar Hazreti Musa'ya gerçekten koşuyormuş gibi gözüktü. Bu olaylar Kur'an'da şöyle haber verilir. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Ardından Hazreti Musa da asasını attı. Sonuç büyücüler için dehşet vericiydi. Onlar bir şeyleri koşuyormuş gibi göstermeye çalışıp insanları kandırırken Hazreti Musa'nın asası onların tüm büyülerini yutmuştu. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa'nın mucizesi büyücülerin Allah'a iman etmelerine vesile olmuştu. Ama Firavun o kadar kibirliydi ki imanı seçen bu samimi insanları öldürmekle tehdit etti. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Büyücülerin Firavun'a verdiği cevapsa inançlarındaki samimiyeti ve cesaretlerini gösteriyordu. Dediler ki, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Ne de hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Büyücülerin Hazreti Musa tarafından yenilmeleri ve sonra da ona iman etmeleri Firavun düzeninin çarpıklığını açıkça göstermiştir. Bundan sonra Firavun'un Hazreti Musa'ya karşı söyleyebilecek hiçbir akılcı sözü kalmamış, sadece kibir ve inatla Allah'ın varlığını ve Hazreti Musa'nın peygamberliğini inkar etmiştir. Allah, inkarda ayak direten Firavun ve kavmine peş peşe belalar musallat etmişti. İlk olarak suyun çok önemli olduğu Mısır'da büyük bir kuraklık dönemi başladı. Tüm tarım ürünlerinde büyük bir azalma ve ardından kıtlık baş gösterdi. Felaketler tüm ülkeyi sarmıştı. Buna rağmen Firavun ve yakın çevresi kendi sapkın, çok tanrılı sistemlerine, putperest inanışlarına öylesine koyu bir taassupla bağlanmışlardı ki hiçbir şekilde bundan dönmeyi düşünmüyorlardı. Ancak başlarına gelecekler bunlarla da sınırlı değildi. Allah bu kavmin üzerine birçok felaket gönderdi. Kuraklığın ardından Mısır'a tarihinde görülmemiş şiddette yağmurlar ve fırtınalar yaşandı. Çekirge ve buğday güvesi sürüleri bütün tarlaları ve ekinleri yok etti. Böcekler şehri kapkara bulutlar gibi kaplamıştı. Tüm Mısır kentlerini kurbağalar bastı. Kurbağalar evlerde, yollarda ve her yerdeydiler. Nil Nehri ve kuyulardan gelen sular kana dönüştü. Bu kez Mısır halkı susuzluktan kırılıyordu. Ancak tüm yaşadıklarına rağmen inkara devam ettiler. Firavun ve yakın çevresi, korkunç azaplar üst üste gelince yenik düşmeye mahkum bir kurnazlıkla Hazreti Musa'yı kandırmayı denediler. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, "Ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip giderdik, onlar yine antlarını bozdular." Kur'an'da anlatılan tüm bu felaketler, arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerle de desteklenmektedir. 19. yüzyılın başında Mısır'da bulunan İpuver isimli papirusta, Mısır'da yaşanan dehşet şöyle tarif edilir. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Nehir kan oldu. Her toprak biçilmiş gibi çırılçıplaktı. Yerleşim alanları bir dakika içinde yerle bir oldu. 9 gün boyunca saraydan çıkan yoktu. Kimse Firavun'un yüzünü göremedi. Sonunda Allah Hazreti Musa'ya İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmasını emretti. Hazreti Musa ve kavmi Allah'ın buyurduğu gibi gece yarısı Mısır'ı gizlice terk ettiler. Firavun büyük bir öfkeye kapıldı. O kendini İsrail oğullarının sözde tanrısı ve sahibi kabul ediyordu. Dahası kölelerinin gitmesiyle tüm iş gücünü de kaybedecekti. Askerlerini toplayarak İsrail oğullarını yakalamak üzere peşlerine düştü. İsrail oğulları Firavun ve adamlarından kaçarken bir deniz kıyısına geldiler. İşte bu sırada Firavun ve askerleri İsrail oğullarının görebilecekleri kadar yaklaştılar. Hazreti Musa'nın kavminde panik ve ümitsizlik başladı. Kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Ama Hazreti Musa Allah'a büyük bir teslimiyet ve güvenle bağlıydı. Musa, "Hayır," dedi. "Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir." Hazreti Musa, Şuara suresinin 63. ayetinde bildirilen "Asanla denize vur" vahyi üzerine asasını denize vurdu. Allah denizi bir mucize olarak iki parçaya ayırdı ve aradan kuru bir yol kıldı. İsrail oğulları bu yola girdiler. Akılları tümüyle kapanmış olan Firavun ve askerleri de İsrail oğullarının ardından denizde açılan kuru yola girdi. Ancak İsrail oğullarının karaya ulaşmalarıyla birlikte sular aniden kapanmaya başladı. Firavun ve onu kendilerine ilah edinmiş olan ordusu bu mucizeyle birlikte boğulup yok oldu. Firavun son anda tevbe etmek istedi ama bu tevbesi kabul görmedi. Bu olayları Allah Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Kur'an'da ve Tevrat'ta haber verilen Kızıldeniz'in yarılması mucizesinin nasıl gerçekleşmiş olabileceği konusunda bilim adamları uzun zamandır araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırmalar sırasında elde edilen çarpıcı bir bulgu, Kızıldeniz zemininde rastlanan bir sırttır. Bu denizaltı yükseltisi, Kızıldeniz'in uzantısı olan Akabe Körfezi'nde yer alır. Bir yoruma göre Hazreti Musa'nın izlediği yol buradan geçmiştir. Bilim adamlarına göre doğudan esen şiddetli bir rüzgar bu tepeyi açığa çıkarmış olabilirdi. Florida Üniversitesi Okyanus Bilimi Profesörlerinden Doron Knopf bu tezi test etmek için Kızıldeniz'deki sırtın tam bir modelini hazırladı. Yapılan deneyde Profesör Knopf bu modele rüzgar uyguladığında gerçekten de kuru bir yol açıldığını gördü. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçişi bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Arkeolojik bulgular sadece Kızıldeniz'in yarılması mucizesine değil, aynı zamanda Firavun ve ordusunun boğulmasına da ışık tutmaktadır. Bilim adamları yıllardır Kızıldeniz'in derinliklerinde Firavun ordusunun kalıntılarını arıyorlardı. Ve araştırmalar onları çarpıcı sonuçlara ulaştırdı. Bu görüntüler Sina Yarımadası'yla Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan Akabe Körfezi'nde çekildi. Bu kum yüzey adeta deniz içinde bir tepeyi andırıyordu. Asıl önemlisi ise yer yer oluşan yosunlardı. Bu yosunların yaşayabilmesi için sert bir zemine tutunuyor olmaları gerekti. Hepsinden önemlisi tutundukları madde yok olsa da yosunlar onun şeklini alırlar. Bilim adamlarının rastladığı bu yosunlarda farklı bir özellik vardı. Çevrede ne bir kaya ne de taş bulunuyordu. Ama bu yosunlar tıpkı Firavun'un arabalı askerlerinin tekerleklerine benziyordu. Araştırmalar sürdükçe bulgular daha da şaşırtıcı oluyordu. Kumun üzerinde bulunan bronz bir savaş arabası tekerleğiydi. Bu savaş arabası tekerleği muhtemelen suların altında boğulan Firavun'un ordusundan geriye kalmıştı. Hazreti Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk sırasında İsrailoğullarının çoğu imani ve ahlaki zaaflar gösterdiler. İsrailoğulları Mısırlıların kültüründen etkilenmiş ve onların bazı sapkın adetlerini benimsemişlerdi. Onların gösterdikleri bu eğilim putperest bir kavme rastladıklarında ortaya çıktı. Bazı Yahudiler bu kavme cahilce özenerek Hazreti Musa'dan kendilerine tapınacakları bir put yapmasını istediler. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki, "Ey Musa, onların ilahları var. Onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap." O, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Onların içinde bulundukları şey mahvolucudur. Ve yapmakta oldukları şeyler, ibadetler de geçersizdir.
O sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?
Hazreti Musa ve kavmi Tur Dağı'na doğru yöneldiler. Kur'an'da bildirildiğine göre Allah onlarla orada vaatleşmişti. Hazreti Musa bu dağda 40 gün kalacaktı. Hazreti Musa acele ederek kavmini geride bıraktı. Tek başına önden gitmeye karar verdi ve yerine kardeşi Hazreti Harun'u bıraktı. Dağda Allah bir kez daha Hazreti Musa'ya seslendi. Ona emirlerinin yazılı olduğu levhaları verdi ve kavmin bu emirlere sıkıca sarılmasını emretti. Bu sırada İsrailoğulları içindeki münafıklar Hazreti Musa'nın onlardan ayrılmasını bir fırsat bildiler. Kendilerine sunulan bunca mucizeye rağmen elleriyle bir put yaptılar ve ona tapmaya başladılar. Taptıkları put altından bir buzağı heykeliydi. Hazreti Musa kavminin içine düştüğü durumu bilmiyordu. Allah ona Samiri isimli münafığın kavmini saptırdığını haber verdi. Bunun üzerine Hazreti Musa kavmine geri döndü. Kavmi bir puta tapıyor ve Allah'ın varlığını reddediyordu. Hazreti Musa Samiri'nin fitnesini iki önemli tedbirle ortadan kaldırdı. Önce Samiri'yi kovdu, ardından da yaptığı sahte ilahı yok etti.
Dedi ki, haydi çekip git. Artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra darmadağın edip denizde savuracağız. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Taha suresi 97-98.
Musa peygamber kavmine bir an önce tevbe etmelerini ve yaptıkları hatanın affı için Allah'a yalvarmalarını söyledi. Kur'an ayetlerinde belirtildiği gibi Yüce Allah İsrailoğullarının tevbesini kabul etti. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Allah onlara yurt olarak bir toprak vaat etmişti. Yolculukları bu topraklaraydı. Ancak kavmi yol boyunca Hazreti Musa'ya zorluk çıkarmaya devam etti. Allah çölde yapılan bu yolculukta İsrailoğullarını açlıktan kurtarmak için mucizevi bir yiyecek sunmuştu. Kur'an'da kudret helvası ve bıldırcın olarak bildirilen bu yemek Allah'ın ikramıydı. Ancak İsrailoğulları bir süre sonra bundan bile yakınmaya başladılar.
Sizse şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa, hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin. Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti.
İsrailoğullarının cahilliği vaat edilen topraklara ulaşıldığında da devam etti. Hazreti Musa arkalarına bakmadan kutsal topraklara girmelerini söylediğinde kavmi o topraklarda yabancılar olduğunu söyledi. Ardından daha da ileri gidip şöyle dediler. Dediler ki, ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın, biz burada duracağız.
Bunun üzerine Musa peygamber Allah'a yalvarıp kendisi ve kardeşi Hazreti Harun'u bu isyankar kavimden ayırmasını istedi. Musa, "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını sen ayır," dedi. Allah dedi ki, "Artık orası kendilerine 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkınca dönüp duracaklar. Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme." Allah'a ve elçisine yaptıkları bu isyankarlıktan sonra tam 40 yıl o bölge İsrail oğullarına haram oldu ve oraya giremediler. Hazreti Musa hayatı boyunca kavmine ve Mısır halkına gerçek dini anlatmak ve onları sapkın inanışlarından kurtarmak için mücadele etti. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için karşısına çıkan engellerin hepsini aştı. Canı pahasına Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye çalıştı. Bu süre içinde Allah'a sonsuz bir güven ve inançla bağlandı. Her koşulda bir tek ondan yardım diledi ve ona sığındı. Hazreti Musa hayatı boyunca Rabbimizin risaletini tebliğ etmeye çalıştı. Kavmini putlardan kurtarıp onlara gerçek dini anlatmak için çaba harcadı. Onun amacı Allah'ın rızasını kazanmak için insanları uyararak onları cehennem azabından kurtarmaktı. Bu uğurda Firavun'la mücadele etti, kendi kavminin sapkın inançlarını değiştirmeye çalıştı. Bunları yaparken hem Firavun ve çevresinden hem de kendi kavminden eziyet gördü. Fakat Hazreti Musa her şeyiyle Allah için yaşayan seçkin bir kuldu. Ve Rabbimiz onu, Firavun'un da kendi kavminin de sıkıntı ve belalarından kurtardı. Peygamberlerinin izinden gitmeyen, kendilerine emanet edilmiş olan dine yüz çeviren ve "sen ve Rabbin git ikiniz savaşın" diyerek nankörlük eden İsrail oğulları tüm inananlar için bir ibret vesilesi. Allah tüm insanları peygamberlerine yüz çevirmiş olan İsrail oğulları gibi olmamaları için şöyle uyarır: "Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın ki sonunda Allah onu demekte olduklarından temize çıkardı. O Allah katında vecihti.